Herkese merhaba, Dersimiz Fitness'in 47. bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde güçle kas yapmayı kıyaslayacağız. Bunlar birbirinden nasıl ayrılıyor? İkisi için yapman gereken antrenman modelleri, beslenme şekli, dinlenme periyotları, bunların bütün detaylarına gireceğiz. Kütlemizi arttırmadan güçlenmek nasıl mümkün? Kütlemizi arttırmak için, kas kazanmak için nasıl antrenman yapmamız gerekiyor? Kütlemizi sabit tutarak sadece güç kapasitemizi arttırmak için nasıl antrenman yapmamız gerekiyor? Bütün detaylardan bahsedeceğiz. Evet, güçlenmek için farklı, kas kapasiteni arttırmak için farklı bir antrenman modeli takip etmen gerekiyor. Kas yapma ve güç kapasitesini arttırma her ne kadar birbirine çok benzer şeyler olsa da birbirinden ayrıldığı noktalar var. Bu bölümde de bunları kıyaslayacağım. Daha önceki bölümlerde serbest ağırlıkla makineleri kıyaslamıştım. Aynı şekilde dumbbell'larla barbell'ları, full body ile split antrenmanları. Yine aynı şekilde bu bölümde de kas yapmayla güç kapasitesini arttırmayı benzerlikleriyle, farklılıklarıyla ortaya koyacağım. Şimdi öncelikle kas kapasitesini arttırma, yani hipertrofinin tanımıyla başlayalım. Nedir hipertrofi? Kas hücrelerinin sayısının ve hacminin artması demek kısaca hipertrofi. Öte yandan güç artışı dediğimiz olay da kaslarımızın kasılma kapasitesini geliştirmek. Kasların ne kadar güçlü kasılıyorsa, sadece tek başına bir kasın güçlü kasılması da önemli değil. Aynı zamanda bütün eklemlerin ve kas gruplarının aynı anda koordineli bir şekilde hareket ettirmek istediğin cismi A noktasından B noktasına taşırken mümkün olan maksimum gücü üretmesine biz aslında kısaca güç diyoruz, güçlenme diyoruz. Aynı zamanda şöyle bir yanlış anlaşılma var. Kas kütlesinin kapasitesi arttıkça, yani ben daha fazla kaslandıkça daha da güçleneceğim diye bir algı var. Böyle bir şey yok. Eğer bu doğru olsaydı vücut geliştirmecilerin hepsinin olimpik lifterlardan daha güçlü olması gerekiyordu. Olimpik lifterlara mesela Naim Süleymanoğlu'na baktığında küçücük adam ama vücut geliştirmecilerden onun belki 3 katı büyüklüğündeki adamlardan çok daha ağır kilo kaldırabiliyor. Dolayısıyla bu noktada güç ve size dediğimiz olay, yani büyüklük, hacim dediğimiz olay birbirinden ayrılıyor. Baktığın zaman gücün çok büyük bir kısmı yetenek gerektiriyor. Yani sen bir hareketin tekniğini pratik yaptıkça vücudun o hareketi öğreniyor, sinir sistemin eklemlerini, kaslarını koordineli bir şekilde çok daha iyi kontrol edebilir hale geliyor. Bir nevi hareket senin için refleks haline gelmiş oluyor artık. Yıllardır squat yapan bir adam, squat'ın birçok tekniğini o hareketi yaparken artık düşünmüyor. Bacak kasları bir bodybuilder'a göre çok daha küçük olmasına rağmen vücut geliştirmeciden çok daha fazla ağırlık kaldırabiliyor. Bunu yine mesela günlük hayatında görmüşsündür. Bazı amcalar vardır böyle, yaşlılar. Mesleği gereği sürekli bir şeyi pratik yapar. Demir ustaları, işte tarlada çalışanlar ya da inşaat işçileri, sürekli belli ağırlıkları tekrar tekrar gün içinde kaldıran insanlar o spesifik hareket açısında ciddi anlamda güçlenirler. Çünkü artık pratik yapmaktan yetenekleri o kadar fazla oturmuştur ki refleks haline gelmiştir o hareket onlar için. Ve böyle işte biraz güçlü bir adam gördüklerinde hemen meydan okurlar. İşte sen bunu yapabiliyor musun falan şeklinde. Ve gerçekten kas kütlen ne kadar fazla olursa olsun, eğer o hareket paternini sürekli olarak pratik yapmadıysan, senin yarın kadar adamın kaldırdığı ağırlığı spesifik hareket açılarıyla kaldıramayabilirsin. Bir diğer örnek şu olabilir. Mesela işte bu fuarlarda vesaire yumruk makineleri oluyor ya, vuruyorsun, ondan sonra puanlar artıyor ne kadar güçlü vurduğuna bağlı olarak. 100 kilo bir bodyciyi getirsen mesela o makineye, kolları hayvan gibi işte 50 santim. Bütün gün spor salonunda deli gibi ağırlık kaldırıyor. Kas kütlesine baktığın zaman çok fazla. Bir de 50 kilo profesyonel bir boksörü getirsen. İkisi de vursa hangisi daha fazla puan alabilecek? Hangisi daha güçlü vurabilecek? Çok büyük ihtimalle boksör. Nasıl oluyor bu peki? Ya adamın kas kapasitesi daha fazla. İşte bu noktada pratik, yetenek devreye giriyor. Yani bizim yumruk dediğimiz şey, kolunu A noktasından B noktasına spesifik açılarda götürdüğün hareket aslında bir yetenek. Pratik yaptıkça o hareket açısında güçlenmeye başlıyorsun. O boksörü düşündüğün zaman belki binlerce, yüz binlerce o şekilde yumruk attı adam. Artık vücudu parmak ucundan saç teline kadar o yumruğu etkili bir şekilde karşıya aktarmak için aynı anda hareket ediyor. İşte Bruce Lee'nin yine One Inch Punch'ı. Adam sadece elini parmak mesafesinden adamın göğsüne tutarak, yani nereden baksan bir 5-10 santimlik bir mesafe, bir yumrukla adamı metrelerce geriye sürükleyebiliyor. Nasıl yapıyor bunu? Röportajında şöyle açıklıyor. Ben gücü yerden alıyorum. Zaten videoyu yavaşlatılmış bir şekilde izlediğin zaman adam yere sağlam bir şekilde basıyor. Ayağını döndürerek gücü oradan alıyor, başlatıyor dalgayı. Sonra kafkasına, oradan diz kapağından kuadrisepslerine, kalçasına, karın kaslarına, omzuna, koluna derken eline kadar o gücü o kadar etkili bir şekilde Meksika dalgası gibi taşıyor ki Bütün ürettiği enerjiyi karşı tarafa %100 bir şekilde aktarabiliyor. Hiçbir sızıntı yok. Ama sen Barıcı'ya baktığın zaman ya da yumruk atmayı bilmeyen, herhangi bir güçlü gibi görünen, kaslı görünen bir adama baktığın zaman gücünün potansiyelini o Bruce Lee kadar ya da herhangi bir profesyonel kadar karşı tarafa aktaramıyor ki. Güç sızıntısı dediğimiz olay meydana geliyor. Nedir yani güç sızıntısı? Bruce Lee'nin ayak parmak ucundan eline kadar kesintisiz bir şekilde aktardığı gücü diğer adam mesela eklemlerini koordineli bir şekilde hareket ettiremediği için kalçasından, diz kapağından, omzundan, gövdesinden bir yerden bir şekilde sızdırıyor. O güç ayaktan ele gelene kadar etkisini yitiriyor. Bizim sinir sistemi dediğimiz olay ne? Zaten vücudumuzdaki haberleşme. Merkez beyin, beyinden ellere, ayak uçlarına, vücudumun her yerine kadar ağ şeklinde dağılıyor. Ben herhangi bir kası kasmak istediğimde bu ağ aracılığıyla, elektrik sinyalleriyle iletiliyor. Şimdi sen pratik yaptıkça işte refleks dediğimiz olay da zaten bu değil mi? O elektrik sinyalleri spesifik haberleşme ağından tekrar tekrar geçe geçe artık kalıcı bir yol oluşturuyor. Bunu pratik yaptıkça aynı yoldan gitmek gün geçtikçe kolaylaşıyor. Bunu böyle bir yol çalışması gibi düşünebilirsin. Mesela işte snowboarding yapanlar ya da herhangi bir kar sporu yapanları düşünelim. Dağın tepesinden aşağı doğru kaydığında belli bir yol çiziyorsun kendine, değil mi? Tekrar aynı yoldan kaymak senin için ikinci sefer, üçüncü sefer, dördüncü sefer daha da kolay oluyor. Sen bunu tekrarladıkça o yolda bir iz bırakıyorsun. Geçtiğin yerler biraz daha derinleşiyor. Senin için her seferinde daha da kolaylaşıyor. Aynı şekilde bizim yaptığımız hareket paternleri de sinir sistemimiz aracılığıyla belli bir haberleşme ağı takip ediyor. Aynı ağ üzerinden ne kadar fazla mesaj iletirsen o mesaj artık refleks haline geliyor. Bunun getirmiş olduğu avantajlar olduğu kadar dezavantajlar da var. Eğer sen o hareket paternini yanlış öğreniyorsan onu düzeltmesi de bir o kadar zor oluyor. Çünkü artık yanlış hareket paternini refleks haline getirmişsin. Mesela yıllardır squat, deadlift gibi hareketleri yanlış formda yapan insanlar hareketin doğru tekniğini tekrar vücutlarına öğretmekte gerçekten zorlanıyorlar. Kendini düşün yine. Sağ elinle yazı yazıyorsun mesela. Sol elinle yazmak ne kadar zor geliyor, değil mi? Baktığın zaman aynı şeyi yapıyorsun ama farklı tarafla yaptığın için farklı bir yol, farklı bir patika kullanmak zorunda kalıyor beyinde. Bunu da işte o kar örneğindeki yeni bir yol açma gibi düşünebilirsin. Yeni yolu açmak zaman alacaktır. Aynı şekilde bütün sporlarda işte sağ elinle yumruk atıyorsan sol elinle atmayı dene. Sağ elinle tenis oynuyorsan sol elinle. Her zaman sıfırdan başlıyormuş gibi hissedeceksin. Yıllardır o hareket paternini diğer tarafa tekrar etmene rağmen. Bunu sana herhangi bir profesyonel sporcu söyleyecektir. İşte powerlifter'cısı, yüzmecisi, tenisçisi, tekniğin geliştikçe o spesifik olarak tekrar ettiğin hareket çok daha kolaylaşır. İşte yüzücüler, kulaç atma teknikleri geliştikçe çok daha az eforla çok daha uzun mesafe kat edebiliyorlar. Aynı zamanda çok daha hızlı bir şekilde. Powerlifting de bundan farklı değil. Sen ağırlığı hangi hareket olursa olsun, deadlift, squat, A noktasından B noktasına taşırken belli bir yol takip ediyorsun. Ve bu yol kişiden kişiye göre değişebilir. Senin eklem yapına, kas yapına, boy uzunluğuna, kemik uzunluğuna göre değişebilir. O spesifik hareket açısını vücuduna öğretiyorsun ve tekniğini geliştirdikçe, güç sızıntısını engelledikçe kaldırdığın ağırlık da doğal olarak artıyor. Çünkü ürettiğin gücü ağırlığa çok daha etkin bir şekilde aktarmayı öğreniyorsun zaman içinde. Bu da kas kapasitesini arttırmakla değil, pratik yapmakla mümkün. İki tane insan ele alalım. Bir tanesi bir ay boyunca sadece deadlift'i çalışsın. Bir diğeri de deadlift'te aktif olan kasları istediği kadar spor salonunda çalışsın. Sırtını güçlendirsin, trapezlerini, İşte forearm'ını, ondan sonra arka bacaklarını, kalçasını, bütün kas gruplarını güçlendirsin. Bir ayın sonunda bu iki adam deadlift yarışması yapsın. Hangisi daha ağır kaldıracak? Kesinlikle bir ay boyunca deadlift'te pratik yapan adam çok daha fazla kaldıracaktır. Aynı şekilde işte bir kişi bir ay boyunca yüzme antrenmanları yapsın. Diğer kişi yüzmede aktif olan kasları spor salonunda çalıştırsın. Hangisi daha hızlı yüzecek? Tabii ki de havuzda sürekli olarak o hareket paternlerini pratik yapan adam. O yüzden güçlenmenin en önemli gerekliliklerinden bir tanesi spesifik hareket açısında, güçlenmek istediğin hareket açısında bol bol pratik yapman. Ben önceden olimpik lifterların böyle antrenmanlarda sürekli olarak ağır kilo kaldırmaya çalıştıklarını falan zannediyordum. Sonradan bir belgesel izlemiştim. Olimpik lifterların antrenmanlarını falan anlatıyordu. Antrenmanın çok büyük bir kısmında adamlar süpürge sopasıyla çalışıyor. Süpürge sopası bildiğin ya da boş bar, tamamen teknik çalışıyorlar. Hatta boş bar bile ağır geliyor bazı teknik açıklamalarda. Çünkü antrenör mesela hepsini birebir belli pozisyonlara sokuyor ve orada eklemlerini düzeltiyor. Aynı zamanda bir yandan yan açıdan bir kamera, ön açıdan bir kamera farklı açılardan videoyu alıyorlar. Daha sonrasında sporcuya gösteriyorlar. Bak, eklemlerini bu pozisyonlara alırsan çok daha etkin bir şekilde ağırlığı kaldırabilirsin. Tabii burada fizik işin içine giriyor. Yük, kolu, momentum, bunların hepsini düşünmen gerekiyor. Ağırlığı kaldırırken eklemlerinin mümkün olduğunca ağırlığın merkezi noktasıyla aynı hizaya denk gelmesi gerekiyor ki mümkün olduğunca etkin bir şekilde o gücü aktarabilesin. Bizim vücudumuzun da bir ağırlık merkezi var. Ayağımızın tam ortasından başlıyor. Yukarı doğru çizdiğinde kafamızın ortasında bitiyor. Ama tabii yapacağın harekete göre, gireceğin pozisyona göre ağırlık merkezinde değişecektir. Mesela squatta üst bacak kemiği uzun olanlar hareketin alt noktasına indikçe öne doğru eğilmek durumunda kalıyorlar merkezi noktalarını bulmak için. Ama bacakları kısa olan insanlar çok daha dik vücutla rahat bir şekilde squat yapabiliyorlar çünkü ağırlık merkezleri o pozisyona denk geliyor. O yüzden mesela sosyal medyada yok squat şöyle yapılmaz, squat böyle yapılır vesaire gibi bir sürü açıklama videoları falan duyabilirsin. Kafan karışıyor senin de bunları izledikten sonra ya hangisi doğru bunların diye. Hepsi de doğru olabilir, hepsi de yanlış olabilir. Tabii anlatan kişinin bilgisine göre değişir bu. Ama demek istediğim burada tek bir doğru yok. Sen vücudunun gerekliliklerine göre hareket açını kendine özel tasarlayabilirsin. Hatta güç kapasiteni arttırmak için tasarlaman gerekiyor. Ağırlık antrenmanlarını hayatında ilk kez yapıyorsan güç ve kas hızlı bir şekilde aynı anda gelecektir. Ama her zaman güçlenme, kaslanmadan bir tık daha önce gerçekleşir. Çünkü güçlenmek dediğimiz olay sinir sisteminin o hareket paternine adapte olmasıdır. Adaptasyon gerçekleştikten sonra kas hücresi ve kapasitesi artmaya başlar. Ama tabii burada nasıl bir antrenman modeli takip ettiğin de önemli. Şimdi bu antrenman modellerinin detaylarına gireceğiz. Yani güç kazanmak için nasıl bir antrenman yapman gerekiyor? Hipertrofiye özel nasıl antrenman yapman gerekiyor? Bunlar tabii değişiyor. Bu demek değil ki sen hipertrofi antrenmanları yaparsan güçlenmezsin, sadece kas kapasiten artar ya da güç antrenmanları yaparsan kas kapasiten hiçbir şekilde artmaz, sadece güç kapasiten artar. Bu demek değil. Sadece belli bir antrenman modeline daha fazla odaklanırsan elde etmek istediğin adaptasyon neyse, güçlenmek ya da kas kapasiteni arttırmak, tercih ettiğin adaptasyondan daha fazla verim alman mümkün. Zaten günün sonunda bunların ikisi de birbirini destekleyen şeyler. Senin güç kapasiten artınca kaldırdığın ağırlıklar da artıyor. Dolayısıyla hipertrofi antrenmanlarında daha fazla verim alabiliyorsun, sonuç alabiliyorsun. Aynı şekilde senin hipertrofi antrenmanlarından aldığın verimle kas kapasiteni arttırdığın zaman eklemlerini çevreleyen kasları geliştirdiğin için eklem daha güvenli hissediyor. Dolayısıyla daha ağır kilo kaldırabiliyorsun. Yani hipertrofi güce de bu şekilde katkı sağlamış oluyor. Bunların ikisi birbiriyle ortak uygulanması gereken antrenman modelleri. Benim sana önerim bunların ikisinden de faydalanman. Eğer ağırlıkların uzun süredir artmıyorsa, sürekli olarak hipertrofi antrenmanları yapıyorsan bir süre güç antrenmanlarına odaklan. Tekrar hipertrofiye döndüğünde kaldırdığın ağırlıkların arttığını, kas kapasitenin de dolayısıyla arttığını göreceksin. Aynı şekilde sürekli olarak güç antrenmanları yapan ve bir süre sonra eklem ağrıları çeken, artık belli ağırlıklarda sabit kalmış, ilerleyemiyor gibi hissediyorsan kendini, bir süre güç antrenmanlarına ara ver, hipertrofi antrenmanlarına odaklan. Eklemlerin bir nefes alsın, rahatlasın vücudun. O arada eklemi çevreleyen kas kütlesini arttırmaya çalış, stabiliteyi arttır. Tekrardan ağır kilolara döndüğünde kaldırdığın ağırlıkların vücudun güvenli hissettiği için, aynı zamanda bir dinlenme sağladığın için arttığını göreceksin. Zaten kas kütlesini arttırmak için her zaman vücuda farklı bir sinyal gönderilmesi gerektiğinden bahsediyorum. Bunların ikisi de uzun süreli yapıldığında vücut adapte olacağı için alınan verim azalacaktır. Farklı bir sinyali birbirleri arasında değiştirerek uygulayabilirsin. Aynı zamanda 8. bölümde farklı güç çeşitlerinden bahsetmiştim. Bunun için ayrı bir bölümde detaylı ele aldım bu konuyu. Şu an güç derken ben maksimal güçten, genel olarak vücudumuzun üretebildiği güç kapasitesinden bahsediyorum. Ama tabii bu patlayıcı güç, vücut ağırlığını kaldırabildiğin relatif dediğimiz göreceli kuvvet, güç dayanıklılık vesaire gibi ayrılıyor. 8. bölümde bu güç çeşitlerini inceleyebilirsin. Güç üretiminde koordinasyon büyük öneme sahip. Bunu her seferinde hatırlatıyorum. Ağırlığı kaldırırken bir taraf diğer taraftan biraz daha hızlı gidiyorsa, çok fazla olmasına gerek yok, sadece yarım santim, bir santim bile fark oluştuğunda uyguladığın güçte sızıntı oluyor demektir. Kaldırdığın ağırlık düşecektir. Araba itme örneğini verebiliriz. İki kişi aynı anda yolda kalmış arabayı ittiriyoruz. 1, 2, 3 deyip aynı anda ittirdiğimizde araba hareket edecektir. 1, 2, 3 dediğinde sadece ben ittiriyorsam, sen 2, 3 saniye sonra ittiriyorsan o araba hareket etmeyecektir. Aynı şekilde bizim de iki kolumuz, iki bacağımız var. Vücudumuzda her şey simetrik, iki taraflı. Bunların arasında koordinasyon gerçekleşmediği zaman sadece bunların arasındaki koordinasyon değil, aynı zamanda senin eklemlerin arasındaki koordinasyon da, ayak bileklerinle dizlerin, dizlerinle kalçan, kalçanla omzun, yaptığın harekete bağlı olarak koordineli bir şekilde hareket etmiyorsa, o ağırlığa uyguladığın kuvveti etkili bir şekilde aktaramayacaksın. Aynı zamanda uzun vadede sürekli olarak belli bir hareket paternini takip ettiğinde, sürekli olarak barla antrenman yaptığında ya da yanlış tekniklerle hareket uyguladığında bir süre sonra kas dengesizlikleri geliştirdiğini göreceksin. Kas dengesizlikleri demek eklemlerinin koordineli bir şekilde hareket edememesi demek. O yüzden hipertrofi antrenmanları olsun, güç antrenmanları olsun, ikisinde de her zaman antrenmanlarında belli aralıklarla tek taraflı hareketlere de ağırlık ver. Zayıf tarafları tespit et, o bölgelerde güçlenmeye çalış. Unutma, zincirin en zayıf halkası kadar güçlüsün. Bir diğer konu, senin anlık modun ve enerjin güç kapasiteni doğrudan etkiliyor. Hepiniz işte bu arabanın altında kalan bebeği kurtarmaya çalışan annenin hikayesini duymuşsunuzdur. Anne o heyecanla, o adrenalinle arabayı bütün gücünü uygulayarak kaldırıyor, bebeğini kurtarıyor. Nasıl yapıyor bunu? Baktığın zaman 50-60 kilo bir kadın arabayı nasıl kaldırabiliyor? Ya da aynı şekilde Seyit Onbaşı, dünyadaki herkesin ismini duyduğu adam. Çanakkale Savaşı'nda kaldırdığı 276 kiloluk mermiyle biliniyor değil mi? Nasıl bir insan 276 kilo mermiyi kaldırıp topa yükleyebiliyor, sürebiliyor? Şu an Sineç'teki dünya rekoru, gelmiş geçmiş kaldırılabilen başının üzerinde en ağır kilo 225 kilo. Georgia'dan, işte Gürcistan'dan Lasha diye bir adam. Seyit Onbaşı bunu o zamanlar nasıl yapabilmiş? Hatta aynı şekilde Çanakkale Savaşı'ndan sonra basın toplanıp onun aynı mermiyi kaldırmasını istiyor. Fotoğraf çekmek için poz vermesini istiyorlar. Fakat kameraların önünde kaldıramıyor o mermiyi. Hatta utanıyor. Çünkü o savaş ortamıyla kameraların önündeki ortam birbirinden çok farklı. Aynı şekilde sen o anneye desen ki işte arabanın ağırlığı ne kadar? Şu kadar. İşte bu ağırlığı gel başka bir gün şurada kaldır desen kaldıramaz, imkanı yok. Ama o an bebeğinin canını kurtarmak için vücudundaki o enerjiyi, o gücü üretebiliyor. Yine mesela saldırı anında, kedilerde bile var bu, bütün canlılar aleminde var. Hayat tehlikeye girdiği zaman içlerinden inanılmaz bir güç çıkıyor ortaya. Ne oluyor? Vücudumuzdaki adrenalin ve kortizol bu durumlarda tavan yapıyor. Zaten bu strongmanlerde mesela ağırlığı kaldırmadan önce böyle bir şey koklarlar. Kendilerini uyarmak için, sinir sistemlerini uyarmak için. Ondan sonra bağırırlar agresif bir şekilde, aa işte ağırlığı kaldırmak için böyle bir hype yaratırlar kendilerinde. Sonra mesela antrenman partnerleri sırtlarına vurur böyle bam bam bam, yani böyle bir agresiflik yaratmaya çalışırlar. Ne kadar agresif olursan o kadar fazla ağırlık kaldırabilirsin. Vücuduna, sinir sistemine onu kaldırmaya ihtiyacın olduğunu ikna etmen gerekiyor. Hepimizin içinde bu potansiyel var. Bu durumlarda ortaya çıkarabileceğimiz bir güç kapasitesi var. Fakat vücudumuz kendini korumak için bunu yapmıyor. Zaten o arabayı kaldıran annenin mesela bütün kasları kopuyor. Biceps tendondan kopuyor. Normal zamanda o ağırlığı niye kaldıramıyor? Çünkü vücut onu korumaya çalışıyor. Sakatlanmadan engellemeye çalışıyor. Sinir sistemi izin vermiyor buna. Ama durum ölüm kalım meselesi olduğu zaman sakatlanma pahasına olsa vücudun onu kaldırmana izin veriyor. Zaten bu yüzden profesyonel atletler sürekli olarak sakatlanıyor değil mi? Acı toleranslarını kademeli olarak sürekli arttırıyorlar. Artık bir süre sonra acıyla olan bağlantıyı yitirmiş oluyorsun. Vücudun sana bir sinyal gönderiyor. Sakatlanacağız diyor, bak artık daha fazla zorlama diyor. Ama senin acıyla olan ilişkin o kadar gelişmiş ki sen artık o toleransı o kadar arttırmışsın ki vücudun sana yolladığı sinyallerin farkına varamıyorsun. Dolayısıyla bir yerde patlak veriyor. Acı toleransını geliştirmek bu noktada ağır kaldırmak için ne kadar önemli olsa da belli bir seviyenin üstünde sana zarar da getirebilir. Zaten vücutta adrenalin salgılandığı zaman senin vücuttaki acı hissin yok oluyor. İşte savaş anında mayına basan adamların bacağı kopuyor, hala daha savaşa devam ediyorlar. Nasıl oluyor? Adam hissetmiyor ki. O adrenalinden, o ortamın getirmiş olduğu dehşetten adam bacağını düşünemiyor ki. Aynı şekilde sen o adamın sırtına böyle lap lap diye vurduğun zaman, suratına tokat attığın zaman, adrenalin vücutta yükseldiği zaman bağırıyor, agresif olmaya çalışıyor. Acı hissini yok etmeye çalışıyor. Vücudun onun ağırlığı kaldırmasına müsaade etmesi için zorluyor. Sinir, korku, dehşet gibi duygular her zaman senin adrenalini yükseltir, sinir sistemini tetikler. Bu da daha fazla ağır kaldırmana müsaade eder. Aynı şekilde mesela ağırlık kaldırırken güldüğünü düşün. Gülerken ağırlık kaldırman imkansız. Bench press'in altında kalırsın, squat'ın altında kalırsın. Güldüğün anda bütün gücünü kaybedersin. Sinir sistemin gevşer. Bunun da aynı şekilde bir yeri ve önemi var ama antrenmanda değil. Antrenmandan sonra toparlanmayı hızlandırman için de bunun tam tersini yapman gerekiyor. İşte sinir, korku, dehşet gibi şeyler sana antrenmanda belki daha fazla ağır kaldırmana yardımcı olurken Antrenmandan sonra da toparlanmanı yavaşlatıyor. İşte vücudumuzda stres dediğimiz olay bu. Yoğun bir iş hayatın var, ilişkilerinde sürekli böyle bir olumsuzluk var. Bunlar senin sinir sistemini hiçbir zaman dinlendirmiyor, müsaade etmiyor buna. Dolayısıyla kasların hızlı bir şekilde toparlanamıyor. O yüzden antrenmanda her ne kadar bu moda girmeye çalışsan da antrenman sonrasında tamamıyla bu moddan çıkıp mümkün olduğunca pozitif duygular içerisinde arkadaşlarınla vakit geçirip gülerek, eğlenerek, işte masaj, sauna, cold, hot terapi bunların hepsini uygulayarak meditasyon, nefes antrenmanları, toparlanmanı mümkün olduğunca hızlandırmaya çalış. Hepimizin kullanmış olduğu bir güç kapasitesi var. Olimpik lifterlar yaklaşık güç kapasitelerinin %90'ını kullanabiliyorlar. Biz normal insanlar %50'ye kadar kullanabiliyoruz. Bu antrene yapılarak arttırılabilecek bir şey. Aynı şekilde güç ve hani ağırlık da önemli. Yani göreceli kuvvet dediğimiz şey. Vücut ağırlığına göre ne kadar güçlüsün? Bunu en iyi daha önce vücut ağırlıklarıyla alakalı herhangi bir spor yapmış insanlar bilir. İşte müsabakaya çıkmadan önce mesela güreş antrenmanlarında tartıya çıkıyorsun. Vücut ağırlığına göre klaslar var, sikletler var, siklete göre yarışıyorsun. Aynı şekilde boksörler vesaire. Mesela ben ilk 66 kiloda yarışmaya başlamıştım. O zamanlar 14-15 yaşındaydım. Hocamız böyle bir bize bakardı. Bazı sporculara bir üst siklette yarışmasını söylerdi. Bazı sporcuların bir alt siklete düşmesini söylerdi kilo verip. Genellikle çok büyük ihtimalle düşmeni isterdi senden. Bu tamamıyla o siklete ne kadar yakın olduğunla alakalı. İşte 66 kilo sikletinde mesela tolerans yarışmadan yarışmaya değişiyor yine. 2. Ne demek yani 2 tolerans? 68'e kadar o siklette yarışabilirsin. 68'in üzerine çıktığın anda 66 sikletinde yarışamazsın. Hatta bazı yarışmalarda sadece 1 kilo tolerans sağlıyorlardı. E şimdi yarışmaya, müsabakaya mesela 2 ay var, 3 ay var. Senin 10 kilo fazlan var. Düşmen zor olabilir. Bir üst siklette yarışman daha mantıklı olabilir. Ama tabii burada yağ oranın çok fazlaysa, yani kaybedecek çok fazla kilon varsa, 2-3 ayda yeterli bir süre gibi görünüyorsa, kilo düşüp bir alt siklette yarışabilirsin. Kilo güç için çok önemli bir parametre. 66 kilo sikletinde iyi olan bir adamla işte 86 kilo sikletinde ya da 74 sikletinde iyi olan bir adama biriyle müsabaka yaptırdığın zaman her zaman ağır olan, ikisi de alanında iyiyse yarışmayı alır. Hafif olanın kazanma ihtimali yok. Yani bizim vücut ağırlığımız arttıkça aslında güç kapasitemiz de artıyor. Fakat burada söylemek istediğim, değinmek istediğim bir konu var. Bu belli bir noktaya kadar doğru. Yani o kiloyu nasıl aldığın çok önemli. İşte göreceli kuvvet dediğimiz konu çok önemli. Mesela sen 66 kilosun, aldın 20 kilo ya da 10 kilo, hiç fark etmez. Ne kadar kısa sürede aldın bu kiloyu? Bu kiloyu aldıktan sonra göreceli kuvvetin nasıl değişti? Yani göreceli kuvvet dediğimiz ne? İşte 66 kiloda 10 barfix çekebiliyordun. 76 kiloya geldin, 5 barfiks çekebiliyorsun. O aldığın kilo hiçbir anlam ifade etmiyor. Senin göreceli kuvvetin düşmüş. Vücut ağırlığını etkili bir şekilde kaldıramıyorsun eskisi gibi. O yüzden bizim burada tek amacımız kilo almak değil, aynı zamanda göreceli kuvvetimizi de aldığımız kiloyla birlikte orantılı bir şekilde arttırmak. Bu da zaman alıyor. Yani bu kiloyu belli bir zaman aralığında alman gerekiyor. Zamana yayman gerekiyor. Ne kadar kısa bir şekilde o kiloyu alırsan kas kapasiteni arttırma değil, yağ kütleni arttırma ihtimalin o kadar artıyor. E dolayısıyla yağ bizim istediğimiz doku değil. Biz kilo almaya çalışıyoruz ama kas kütlesini arttırmaya çalışıyoruz ki kas liflerimiz daha güçlü kasılsın, daha fazla güç üretebilelim. Sen yağ kütlesi aldığında vücuduna ekstra ağırlık yapıyor, sana herhangi bir katkı sağlamıyor. Tabii ki yağ kütlesinin de getirmiş olduğu katkılar var. Bunlardan da bahsedeceğim birazdan. Yaptığın spora göre aldığın kilo yağ kütlesi ağırlıklı olsa bile sana avantaj sağlayabilir. Mesela powerlifterler. Değil mi? Adamlar çünkü vücutlarını kaldırmaya çalışmıyorlar. Yani fonksiyonel bir güç kapasitesi gerektirmiyor. Sadece maksimal güç kapasitesi gerektiriyor. O yüzden o adamlar mesela ne kadar ağır vücut kütlesine sahip olurlarsa kaldırdıkları ağırlık da o derecede artıyor. Zaten strongmanlere baktığın zaman hepsi bildiğin göbekli, şişman, yağlı adamlar. Ama yaptıkları sporda avantaj sağlıyor onlara. Güç kapasitelerini arttırmalarına imkan sağlıyor. Ama yaptıkları spor vücut ağırlıklarını kaldıracakları bir spor olsaydı, mesela daha fazla barfix çekmelerini gerektiren bir spor olsaydı ya da işte güreş, kickbox gibi sporlar kesinlikle dezavantaj oluştururdu. O yüzden bu noktada yaptığın spora göre de kütle almanın avantajı dezavantajı değişir. Bunun getirdiği dezavantajlar illaki olur. Yani şöyle düşünebilirsin. Öyle 8 kilo 10 kilo almak basit şeyler değil. Şu anki haline mesela 10 kiloluk dumbbell'ı sırtına yüklediğini düşün. Her gün o 10 kiloluk dumbbell'la işte dışarı çıktığını, sırtında gezdiğini, hareket ettiğini, günlük faaliyetlerini o ekstra ağırlıkla yaptığını düşün. Eklemlerinin ne kadar ağırdığını, postürünün bozulduğunu göreceksin. Neden? Çünkü vücudun alışık değil. Hemen bir günde 10 kiloluk ağırlık yüklerin vücuda. Eklemlerin adapte olamadı, kasın adapte olamadı, vücudun yabancı bu hareket paternine. Çünkü sen 8 kilo, 10 kiloyu hızlı bir şekilde aldığında artık yeni bir vücudun var. Bambaşka bir vücut var. O vücutla hareket etmeyi sen vücuduna öğretmedin ki. Bu da zaman alıyor. Hani burada yürümekten falan bahsediyorum. Bunun çok daha ekstrem pozisyonlarını sporda yapıyorsun değil mi? İşte güreşte mesela dalıyorsun, çıkıyorsun, adam tutuyorsun, fırlatıyorsun. Bunların hepsi vücudunu çok kısa süre içerisinde çok tehlikeli pozisyonlara maksimal güç üreterek sokmanı gerektiriyor. Aldığın ekstra kilo senin reflekslerini bile etkiler. Zaten o yüzden mesela kalecilerin belli bir kilonun üzerine çıkması tavsiye edilmez. Refleksleri yavaşlar, daha hızlı bir şekilde aksiyon gösteremezler falan. Peki aynı vücut ağırlığında, aynı size'larda güç kapasiteni arttırman nasıl mümkün? Birincisi, kademeli zorlaştırma taktikleri dediğimiz progressive overload prensiplerini uygulamak. Progressive overload güçlenmek istediğin adaptasyona göre değişir. İşte senin odağın güçse farklı bir kademeli zorlaştırma taktiği uygulaman lazım. Hipertrofi ise farklı. Mesela güç kapasiteni arttırmak istiyorsan tekrar aralıklarını düşürüp kaldırabildiğin kadar fazla ağırlık kaldırmaya çalışıyorsun değil mi? Vücudunu buna zorlamaya çalışıyorsun. Dolayısıyla kademeli zorlaştırma tekniklerin bunların etrafında dönmesi gerekiyor. Hipertrofide tekrarlarını biraz daha fazla arttırıyorsun ama çok daha fazla açıya odaklanıyorsun. Farklı kas gruplarına odaklanıyorsun. Farklı yönlerde hareket ederek, kasa farklı sinyaller göndererek mümkün olduğunca hacmini genişletmeye çalışıyorsun. Güç kapasiteni arttıracak en etkili hareketler compound hareketler. İşte çok eklemli bileşik hareketler. Nedir yani sen A noktasından B noktasına hareket ediyorken birden fazla eklemin harekete dahil olduğu hareketler. Squat'ı düşün. Senin ayak bileğin, dizlerin, kalçan, omzun bile aktif oluyor. Bu kadar fazla eklemin dahil olması harekete senin üreteceğin güç ihtiyacını da arttıracaktır. Dolayısıyla güçlenmeni de doğrudan etkileyecektir. Nedir diğer compound hareketler? Deadlift, pull-up, barfix dediğimiz hareket, bench press, row, overhead press. Bunların hepsi birden fazla eklemin harekete dahil olduğu hareketler. Bir diğer konu dinlenme. Sen güç için antrenman yaptığında dinlenme sürelerinin uzun olması gerekiyor. Çünkü senin amacın mümkün olduğunca fazla ağırlık kaldırmaya çalışmak. Bunun için de yeteri kadar dinlenmen gerekiyor. Öte yandan hipertrofiye baktığında bir maksimum 1,5 dakika dinlenme senin için yeterli olacaktır. Çünkü tekrar aralığın yüksek, kaldırdığın ağırlıklar ona göre düşüyor. Dolayısıyla set aralarında toparlanman hızlanıyor. Tabii ki bunlar genel olarak belirlenmiş kurallar. Kişinin kardiyovasküler sağlığına göre, kondisyonuna göre bu rakamlarda değişiklik gösterebilir. Bir diğer konu protein. Protein yemediğin zaman güçlenmeyi, kas kütleni arttırmayı bunları unut. Çünkü sen ağırlık kaldırdığın zaman kaslarına zarar veriyorsun. Kaslarının onarılması için amino asit yani protein şart. Dolayısıyla aynı vücut ağırlığında güç kapasiteni arttırmak istiyorsan protein tüketimine her gün dikkat etmen gerekiyor. Hemen arkasından gelen konu ne? Kas toparlanması. Kas toparlanması, protein bunun bir parçası evet ama diğer büyük bir parçası ne? Uyku. Bir diğer parçası ne? Sosyal ilişkilerimiz. Daha sonra senin yaptığın işte yürüyüşler, mobilite antrenmanları, stretchingler, soğuk sıcak terapileri vesaire. Ama bu kas toparlanmasının çok büyük bir kısmını uyku kapsıyor. 27. bölümde bunun detaylarından bahsetmiştim. Bir diğer konu ne? Antrenman periyotlaması. Antrenman periyotlaması dediğimiz olay ne? Antrenmanı fazlara bölme. Zaten defi performansa baktığın zaman göreceksin. Her 3 haftada bir, 3 hafta olmak zorunda değil. 3 ila 6 hafta arasında değişebilir. Odaklanmak istediğin antrenman modeline adaptasyon odaklanıyorsun. Fakat belli aralıklarla periyotlama yaparak farklı karakteristik özelliklere de odaklanman gerekiyor. Eğer gelişimini sürekli hale getirmek istiyorsan. Şimdi gücün yetenek olduğundan bahsettik. Peki güç yetenekse ne gerektiriyor? Çok fazla pratik gerektiriyor. Onun refleks haline gelmesi için, senin sinir sisteminin bu hareketi öğrenmesi için. Bu ne demek oluyor? Sen çok fazla pratik yapacaksan çok fazla set yapman gerekiyor spesifik olarak seçtiğin hareketlerde. Seçtiğin hareketlerde daha fazla set yaptığın zaman hareket sayısını azaltman gerekiyor. Yani sen güç için antrenman yapıyorsan çok fazla set, az hareket yapıyorsun. Hipertrofi için antrenman yaptığın zaman çok fazla açı, çok fazla hareket, ekipman denemen gerekiyor. Çünkü kası her yönden çalıştırmaya çalışıyorsun. Bunun için çok fazla hareket yaptığında set sayıların azalıyor. Güç kapasiteni arttırmaya çalışırken compound hareketlere odaklanıyorsun. İşte barbell, deadlift bunları 7-8 set yaparken hipertrofide bacak kaslarını geliştirmeye çalışıyorsan mesela quadricepslerin için ayrı hareket mesela leg extension yapıyorsun, leg curl yapıyorsun, hamstringlerin için glute kasını ayrı çalışıyorsun, abductor, adductor bunların hepsini eklemen gerekiyor. Dolayısıyla hareket sayısı hipertrofide artıyor fakat güçte mümkün olduğunca hareket sayısını düşürüyoruz ki pratik yapma şansımız artsın. Çünkü ben spesifik olarak güçlenmek istiyorsam o harekette daha fazla set yapmam şart. Programa daha fazla hareket ekledikçe setlerini azaltmak durumunda kalıyorsun. Çünkü senin yapman gereken total bir volüm var. Antrenman yoğunluğu. Peki nasıl hesaplanıyor bu antrenman yoğunluğu? Senin yaptığın set tekrar sayısı ve ağırlığı çarpıyorsun birbiriyle. Bu sonuçta toplam volümü veriyor, yoğunluğu veriyor. Mesela biraz daha spesifik örneklerden geçecek olursak hipertrofi için squat'ı ele aldığımızı varsayalım. 3 set 10 tekrar 100 kilo squat yapıyorsun. Yani 3 çarpı 10 çarpı 100. Ne yapıyor? 3000. Yani senin antrenman yoğunluğun 3000. Tabii ki bunu antrenmanda uyguladığın bütün hareketler için tek tek uyguluyorsun. Sonra total antrenman yoğunluğunu hesaplıyorsun. Senin bu 3000'i güç antrenmanında elde etmen için ne yapman gerekiyor? Yine squat'ı ele alıyoruz. Şimdi sonuç 3000. Tekrar aralığının düşmesi gerekiyor. Dolayısıyla 10 tekrardan ziyade 3 tekrara düşürdük mesela tekrar aralığını. 100 kiloyu 10 tekrar yapan bir adamsan 3 tekrarı büyük ihtimalle 130 kilo civarında yapacaksın. Dolayısıyla 3 tekrar 130 kilo. Peki kaç set yapman gerekiyor ki sonuç 3000 olsun? Yani hipertrofide elde ettiğin antrenman yoğunluğunu elde edebilesin. Burada cevap 7-8 aralığında olması gerekiyor. Yani gördüğün gibi sen tekrar aralığını düşürdüğün zaman, ağırlığını arttırdığın zaman setlerini de arttırman gerekiyor hipertrofi ile aynı antrenman yoğunluğunu elde etmen için. Spesifik olarak squat ele aldığımızda hipertrofi için 10 tekrar 3 set yapıyorsan 100 kiloda aynı hareketi güç antrenmanlarında uyguladığında 7-8 set 3 tekrar 130 kilo kaldırdığını varsayıyoruz ve aynı antrenman yoğunluğuna ulaşmış oluyorsun. Evet belki az tekrar yapıyorsun ama daha fazla ağırlık kaldırabiliyorsun ve her seferinde aralarda yeteri kadar dinlendiğin için dinlenme süresi de yaklaşık 3-5 dakika arasında olması gerekiyor. Her sete taze bir şekilde geliyorsun, mümkün olan maksimum gücünü uygulayabiliyorsun. Dolayısıyla bu setler biriktikçe de senin sinir sistemin, pratik yeteneğin gelişiyor. Pratiğin önemini şurada anlıyorum. Ben her seferinde mesela yeni birine squat öğretmeye çalıştığımda yaklaşık olarak 20-30 tane dikkat etmen gereken şey var şimdi. Burada hepsini sayarsam gerçekten uzun bir liste çıkar ortaya. Zaten bununla alakalı ben squat'ı size bir saat içinde videoyla anlattım. Aynı şekilde ayrı bir saat sadece squat'ı anlatan bir podcast bölümü çektim. Bunları da izlemediysen yine linkleri açıklama kısmına koyarım. Yani demek istediğim şey bu hareketler basit hareketler değil. Öyle sadece anlatması bile 2 saat alıyorsa vücuduna öğretmesi, pratik yapması uzun zamanını alacaktır demektir. Squat yapmaya ilk kez başlayan birinin dikkat etmesi gereken bir ton şey var değil mi? İlk başta bara nasıl girdiği, barı nasıl pozisyonlandırdığı, sonra alıp geriye doğru 2 adım atıyor, kendini sabitliyor. Sırtında bir nevi bir raf yaratıyor. Oraya barı düzgün bir şekilde oturtuyor, sonra çekiyor, sabitliyor kendini. Sonra yavaşça ilk başta kalçasını oynatmaya başlıyor. Sonra dizleri, eklemleri koordineli bir şekilde aşağı doğru iniyor. Diz kapaklarını yanlara doğru açması lazım ki derin pozisyon oluşturabilsin. Aynı zamanda karnında içten gerginlik yaratıyor. Bunu da yatay nefes dediğimiz pozisyonla yapıyoruz. Yani diyafram nefesi, içine doğru nefesi aldığında karnının yataydan şişmesi gerekiyor ki omurgayı sabitleyebilsin ağır kilo altında. Aynı zamanda senin parmak uçlarını, ayak parmak uçlarını konumlandırman gereken pozisyon var. Ne kadar derine inmen gerekiyor? İndikten sonra kontrollü bir şekilde ağırlığı tekrardan yukarı kaldırdın, barı yerine koydun derken ya burada daha saymadığım bir ton dikkat etmen gereken şey var. Senin squat'ı ilk kez yapıyorken bunların hepsine aynı anda dikkat etmenin imkanı yok. Aynı zamanda işte tekrar aralıklarını sayıyorsun tek başına antrenman yaparken. Barı vücut ağırlığının merkezinde tutmaya çalışıyorsun çünkü yukarı doğru kalkarken öne geriye oynadığında sürekli ağırlık merkezi değişiyor. Onu mümkün olduğunca merkezde tutmaya çalışıyorsun ki etkili bir şekilde ağırlığı A noktasından B noktasına yukarı doğru ittirebilesin. Yoruldukça nefesini kontrol etmen zorlaşıyor. Bu ayrı bir mücadele. Bunların hepsini senin squat yaparken düşünmen gerekiyor. Ama yeni başlayan birinin bunların hepsini aynı anda yapma ihtimali sıfır. Dolayısıyla bol bol pratik yapman gerekiyor. Ya bunu arabayı yeni sürmeye başladığında mesela düşün. Ne yapıyorsun? İşte otomatik olmadığını düşünelim arabanın. Gaz var, debriyaj var, fren var. Aynı zamanda vitesi kontrol etmen gerekiyor. Direksiyonu kontrol ediyorsun. Aynı zamanda aynalardan sağa sola bakman gerekiyor. Bir sürü detay değil mi? Bunların hepsini arabayı ilk kez kullanan birinin yapması mümkün mü? Hayır. Bol bol pratik gerekiyor. Trafiğe çıktıkça, bunları pratik yaptıkça bir süre sonra bu yetenekler refleks haline geliyor. Ama Burada sır ne? Pratik. Squat da aynı şekilde. Senin bol bol o barın altına girip aynı senaryoyu tekrar tekrar pratik yapman gerekiyor ki refleks haline gelsin. Hipertrofi antrenmanlarıyla güç antrenmanlarını birbirinden ayıran en önemli konu, hipertrofide pump'a odaklanıyorsun. Güç antrenmanlarında pump'lık bir işin yok. Kası hissetmene gerek yok. Senin amacın ağırlığı A noktasından B noktasına mümkün olduğunca fazla güç uygulayarak etkili bir şekilde kaldırmak. Amacın kasları hissetmek değil. Yine aynı şekilde güç antrenmanlarını ilk kez uyguladığım üyelerde bana ilk söyledikleri şey, herhangi bir kasın çalıştığını hissetmiyorum, antrenman yapıyormuş gibi hissetmiyorum. Bu kadar uzun dinlenmek zorunda mıyız? Aralarda sıkılıyor mesela çok fazla dinlendiği için. Evet, bunların hepsini yapmak zorundayız eğer güç kapasiteni arttırmak istiyorsan. Tabii ki de ilk etapta ağırlık antrenmanlarına başlayanlar güç potansiyellerinin hepsini kullanamıyorlar. Yani baktığın zaman çok daha fazla ağır kilo kaldırabileceğini ben görüyorum. Ama sesimi çıkartmıyorum. Yani kibarca tabii soruyorum, onların sınırlarını zorlamalarına yardımcı olmaya çalışıyorum. Fakat güvenli hissetmiyorlar. İlk kez ağırlık antrenmanlarını yapan bir insanın daha hareketleri yeteri kadar pratik yapmamışken bu kadar ağırlık kaldırması da normal değil zaten. O yüzden genellikle tempo antrenmanlarına odaklanıyoruz. Yani ağırlığı kendimize zorlaştırmaya çalışıyoruz tempoyu yavaşlatarak. Bir süre sonra ne oluyor? Özgüveni yerine geliyor. İşte daha fazla ağır kaldırabildiğini görüyor. Vücudundaki değişimleri görüyor. Sonra yavaş yavaş tekrarlar düşüyor, ağırlık artıyor. Tabii bu süreç alıyor. Bu süreç içinde de şunu öğreniyorsun. Vücudunda mümkün olan maksimum gerginliği yaratmayı öğreniyorsun. Eğer kaldırdığın ağırlıktan daha gergin bir vücudun yoksa o ağırlığı kaldırmanın imkanı yok. Ama vücudunda o gerginliği oluşturmayı öğrenmek zaman alıyor. Ve bunu her seferinde istediğin anda yapabilme yeteneğini geliştiriyorsun. Yani sen istediğin anda 100 kiloyu, 150 kiloyu yerden koparabilme yeteneğini geliştiriyorsun. Bu kolay bir şey değil. Artık bir süre sonra tekrar tekrar yapa yapa refleks haline gelmesi gereken bir şey. Stabiliteyi arttırıyorsun, güç sızıntısını engelliyorsun. Tek bir parça oluyorsun. Eklemlerin koordineli bir şekilde öyle bir hareket ediyor ki bütünleşiyorsun barla. Bir taraf birazcık gevşek olduğunda, bir tarafa doğru biraz yüklendiğinde, denge koordinasyon bozulduğunda ağırlığı kaldıramazsın. Kaldırmaya zorladığın anda da zaten sakatlıklar vesaire yaşarsın. Tekrar aralıklarına gelince 1 ile 25 arasında herhangi bir tekrar aralığı araştırmalara göre kas gelişimi için yararlı. Vücudun zaten her tekrar aralığına bir süre sonra adapte oluyor. Senin belli aralıklarla bunu değişiklik yapman gerekiyor, değiştirmen gerekiyor. Fakat belli tekrar aralıkları belli adaptasyonlar için çok iyi. Örneğin 8-12 tekrar aralığı hipertrofi için daha iyi. Aynı şekilde 3-6 tekrar aralığı ya da işte 1-5 tekrar aralığı güç kapasitesini arttırmak için çok daha iyi. Ben sadece tek tekrarları çok fazla önermiyorum, özellikle ağırlık antrenmanlarına yeni başlayan insanlar için. Çünkü sakatlanma riski çok daha fazla artıyor. O yüzden hani minimum 3 tekrar, maksimum 6 tekrara kadar 3-6 tekrar aralığını güç fazlarında daha fazla tercih ediyorum. Bir süre sonra vücudun bu tekrar aralıklarına adapte olacaktır. Senin amacın güçlenmekse kademeli zorlaştırma tekniklerini kullanarak belli adaptasyonu 2 ay kadar uygulayabilirsin. Aynı şekilde hipertrofi ile ya da başka adaptasyon çeşitleriyle, dayanıklılık vesaire gibi, vücuda farklı bir sinyal göndererek kısa bir süreliğine, atıyorum 3 hafta kadar kısa bir süreliğine bunu yaptın, tekrardan güç antrenmanlarına dönebilirsin. Eğer odağın tamamıyla güçlenmekse. Ama belli aralıklarla 3 haftada olsa bu arayı vermek gerekiyor. Eklemlere bir rahatlık sağlamak gerekiyor. Aynı zamanda kaslara farklı bir sinyal göndererek gelişimi sürekli hale getirmek gerekiyor. Ayrıca şunu da belirtmek istiyorum. Sen güç fazındayken, güçlenmeye çalışıyorken bütün tekrarlarının sadece 3 ile 6 arasında olması gerekmiyor. Burada yaptığın hareket de önemli. Eğer izole bir hareket yapıyorsan, mesela diyelim overhead press yaptığında compound bir hareket, 3-6 tekrar aralığında yapman gerekir. Evet, güçlenmek istiyorsan. Fakat rear delt fly mesela, arka omuzunu geliştirmek için yaptığın izole bir hareketten bahsediyoruz değil mi? Bunu 3-6 tekrar yapmanın imkanı yok. O kadar ağır kilo kaldırdığında zaten arka omuzlarını hissetmeyeceksin. Daha güçlü kaslar, özellikle rhomboidlerin hareketi devralacak. Dolayısıyla izole hareketler rutinine ekliyorsan güç fazında bunları yüksek tekrarla yapabilirsin. Sakıncası yok. Özellikle de mesela zayıf kas grupların için omuz preste güçlenmeye çalışıyorsan omzunu çevreleyen kasları, izole hareketleri seçerek bu compound hareketlerin öncesinde uygulaman senin omuz stabiliteni arttıracaktır. Omuzun daha stabil hissettiğinde, daha güvenli hissettiğinde daha ağır kilo kaldırmana da imkan sağlayacaktır. Hipertrofi antrenmanlarındaki amacımız kasa zarar verip o hasardan toparlanarak daha güçlü bir kas lifi oluşturma süreci. Fakat güç antrenmanlarındaki amacımız daha fazla güç üretmeye çalışma. Vücudumuzu bunu antrene ediyoruz. Her seferinde bir tık daha ağır kaldırmaya çalışıyoruz. Uzun dinleniyoruz, az tekrar yapıyoruz. Fakat çok fazla set yapıyoruz. Hipertrofi antrenmanlarından sonra kaslarında ağrı hissederken, işte soreness dediğimiz olayı hissederken, güç antrenmanlarından sonra sinir sisteminin yorgunluğunu hissedeceksin. Ertesi gün böyle bir yorgunluk olacak. Spesifik olarak bir kasın ağarmıyor ama vücudun yorgun genel olarak. Kas gelişimini kastaki pump hissiyle ya da kasta yanma hissiyle bağdaştıranlar, güç antrenmanlarının kas gelişimine katkı sağlamadığını düşünenler yanılıyorlar. Evet, sen ağır kilo kaldırdığında kasında yanma hissetmiyorsun ama bu kasının gelişmediği anlamına gelmiyor. Pump olmadığın zaman kasın hipertrofi olmuyor anlamına gelmiyor. Bu hatayı genellikle kadınlar özellikle kalça hareketlerini çalışırken yapıyorlar. İşte bu direnç bantlarıyla yapılan ya da vücut ağırlığıyla yapılan hafif hareketler kaslarda inanılmaz bir yanma hissi veriyor. Bu da insanlara tabii güzel hissettiriyor. Tamam, kaslarım işte gelişiyor. Yanmayı hissediyorsam doğru yoldayım mesajını veriyor. Ama sen kasını geliştirmek için sadece seni pamplayan, kasında o yanma hissini yaratan hareketleri kovaladığında hiçbir zaman o compound hareketleri, etkili hareketleri, daha ağır kilo kaldırmanı sağlayacak hareketleri yapmayacaksın. Çünkü neden? Onlar kasında aynı pump hissini yaratmıyor, aynı yanma hissini sana hissettirmiyor. Dolayısıyla sen de zannediyorsun ki bu hareketler çok etkili değil. Böyle bir şey yok. Bu hareketlerde zaten sadece tekniğini öğrenmen, az önce bahsettiğim 20 küsür tane şeyi vücuduna öğretmen aylarını alıyor. Hani ben yıllardır squat yapıyorum, hala daha tekniğimi iyileştiriyorum her antrenmanda. Öte yandan senin o bantlarla yaptığın basit hareketler sadece ısınma hareketi olabilir. Ya da dinlenme günlerinde yaptığın trigger session dediğimiz tetik antrenmanlar olabilir. Ama ana antrenman olarak yapıyorsan kaslarını istediğin şekilde geliştiremeyeceksin. Ben bu tarz pump yapan hareketleri genellikle bu compound hareketlerden önce kullanmayı seviyorum. Çünkü mesela spesifik olarak squat'ta kalça hareketini hissetmekte zorlanıyoruz. Bantlarla kalçaya kan pompaladığımızda, daha sonrasında arkasından squat yaptığımızda kalçasını hissetme ihtimali daha fazla oluyor. Çünkü kan zaten o kalçada toplanıyor. Yani kalça kaslarını uyandırmış oluyoruz bir nevi. Vücut ona göre pozisyonunu değiştiriyor. Çünkü hisleriyle hareket edebiliyor. Tamam diyor, bak kalçamı hissediyorum, biraz daha öne eğileyim, kalçamı biraz daha geriye alayım, dizlerimi biraz daha açayım. Kendi kendine zaten bunu doğal olarak yapıyor. Bu kas-zihin bağlantısını kurmak için bu tarz hareketler compound hareketlerden önce yapılabilir. Aynı zamanda yavaş tempo, izometrik kasılmalar. Bu direnç bantlarıyla izometrik kasılmalar çok iyi yapılıyor. Herhangi bir kas grubu için uygulayabilirsiniz. Compound hareketlerden önce yapabilirsiniz. Fakat şuna da dikkat edin. Eğer compound hareketlerden önce çok fazla bu kası yorarsan, çok fazla tükenişe ulaştırırsan, hemen arkasından gidip compound hareketi ağır kilolarla yapmaya çalıştığında o kas çok fazla yorulduğu için yardımcı kas grupları hareketi devralabilir. Yani istediğin verimi alamayabilirsin. O yüzden amacımız böyle kası mümkün olduğunca tükenişe ulaştırmak değil, sadece uyandırmak. Çok yorulduysan, kaslarını artık böyle hani daha fazla aktif edemeyecek gibi hissediyorsan biraz dinlen, ondan sonra compound harekete geç. Tükenişe de hiçbir zaman yaklaşma. Güç antrenmanları için set aralarında 3 ila 5 dakika arasında dinlenmen gerektiğini söylemiştim. Bu süre kişiden kişiye göre değişebilir. Mesela powerlifter yarışmalarında bazı adamlar çok fazla ağır oldukları için, yağ oranları çok fazla yüksek olduğu için, kardiyovasküler sağlıkları, kalp sağlıkları, kondisyonları çok yeterli olmadığı için one rep max yaptıklarında, yani kaldırabildikleri maksimum ağırlığı kaldırdıklarında ikinci, üçüncü girişim için maksimum dinlenmeleri gereken bir süre var. Sporcuların vücut kütleleri arttıkça zaten o dinlenme sürelerinin yeterli olmadığını görüyorsun. Adam 2 dakika 3 dakika bench'te oturuyor ikinci hareketi yapmadan önce. Zaten bir tekrar yapıyor. Ama hala daha mesela yeteri kadar dinlenemiyor. Kalp bam bam bam durmuyor. Çok hızlı bir şekilde atıyor. Vücut sakinleşmiyor. Dolayısıyla burada dinlenme süreleri senin kondisyonuna, kalp sağlığına göre değişebilir. Ama her halükarda dinlenmen gereken minimum bir süre var. İlk etaplarda kendini çok fazla zorlayamadığın için, çok fazla ağır kilo kaldıramadığın için dinlenme süresi sana çok uzunmuş gibi gelebilir. Fakat burada amacımız bizim kaldırdığımız ağırlığı, işte yapacağımız set boyunca 5 set, 6 set, 7 set, kaç set yapacaksan korumaya çalışmak. Eğer sen 2. 3. seti yaptıktan sonra, işte 4. 5. sette artık ağırlıkların düşmeye başlıyorsa, anla ki yeteri kadar dinlenmiyorsun. Senin performansını, o gücünü mümkün olduğunca sürdürülebilir hale getirmen gerekiyor setler boyunca. Amacımız bir an önce bitirmek değil, amacımız mümkün olduğunca güç kapasitemizi korumak, hatta mümkünse ağırlığı arttırmaya çalışmak. Bunun için de setler arasında yeteri kadar dinlenip toparlanman gerekiyor. Ben antrenmanlarımda burumdan nefes alıp veriyorum set aralarında özellikle. Ağzıma bir yudum su alıyorum. Su aldığında zaten ağzından nefes alıp veremiyorsun. Tutuyorum o suyu ağzımda. Yani kendimi burnumdan nefes alıp vermeye zorluyorum. Buna alıştığın zaman, vücudun bunu refleks haline getirdiği zaman setler arasında çok daha hızlı toparlandığını göreceksin. Güç kapasiteni arttırmak istiyorsan bir numaralı düşmanın tükeniş. Tükenişten mümkün olduğunca uzak durmaya çalış. Zaten o yüzden Aztekler yapıyoruz. Nedir tükeniş? Yani düzgün formla bir tekrar daha yapamayacak hale getirmek kendini. Kendini bu pozisyona getirmemeye çalış. Amacımız taze taze sık sık tekrar yapmak. Yani az tekrar çok set. Ben bu uzun dinlenme antrenmanlarını ilk kez uyguladığım zamanları hatırlıyorum. Çünkü uzun süreçli güreş yapınca güreşte dinlenme süreleri kısa. Sürekli olarak yüksek şiddetli antrenmanlar yapıyorsun. Tabii ki de güç antrenmanları yaptığımız zamanlar da vardı. Ama tabii güç antrenmanlarını da böyle güç antrenman kurallarına göre uygulamıyorduk. Dinlenme sürelerinin çok daha uzun olması gerekiyor. Biz istasyon şeklinde çalışıyorduk. Yani güç dayanıklılığı çalışıyorduk aslında. Maksimal gücü çalışmıyorduk, öyle söyleyeyim. İlk kez uzun dinlenmeli güç antrenmanlarını yaptığım zaman güç artışımın ne kadar arttığı karşısında şaşırmıştım. Dedim ki tamam, benim yıllardır aradığım antrenman modeli buymuş. Baksana işte ne kadar güçlendim, vücudum gelişti falan. Uzun bir süre o antrenmanı yaptım. Ama şunun farkında değildim. Benim o zamana kadar hiç yapmadığım bir antrenman modeli olduğu için o kadar hızlı bir şekilde güzel sonuçlar aldım. Bir süre sonra, işte 2 ay sonra, 3 ay sonra artık platoya uğramaya başlıyorsun. Aynı verimi alamamaya başlıyorsun. Belli aralıklarla değişiklik yapman şart. Eklemlerinde ağrı sızı hissedeceksin. Ve güç antrenmanları ile hipertrofi antrenmanlarında faz değişikliği yaparken şöyle bir şey de olabilir. Sen şimdi güç antrenmanlarında çok fazla ağırlık kaldırıyorsun. Dolayısıyla ağırlıklarını yeteri kadar düşürmeden hipertrofi antrenmanlarına başlayabilirsin. Kendini çok fazla zorlayabilirsin. Amacımız burada daha fazla ağırlık kaldırmak değil, hipertrofi antrenmanlarında hedeflediğin tekrar aralığına ulaşmaya çalışıyorsun ve iki tekrarı depoda bırakman gerekiyor. Yani sen kaldırdığın ağırlıkla maksimum 10 tekrar yapabiliyorsan 8 tekrarda durman gerekiyor. Tükenişe çok fazla yaklaşmıyorsun. Tükenişe yaklaştığın zamanlar da olacak belli hareketlerde. Sadece her set ve tekrardan sonra tükenişe yaklaşma. 30. bölümde ileri seviye antrenman tekniklerinden bahsetmiştim. Onlardan bazılarını antrenmanına belli hareketlerde uygulayabilirsin. Ya da tükeniş antrenmanları ile ilgili detaylı bir bölümü zaten 26. bölümde çekmiştim. Onu izleyebilirsin. Eğer mükemmel bir fiziğe sahip olmak istiyorsan bütün bu ekipmanlardan faydalan. İşte güç antrenmanları, hipertrofi, dayanıklılık antrenmanları, bunların hepsi senin evi inşa etmen için kullanman gereken ekipmanlar. Çekiç, tornavida, testere, böyle düşün. Sadece çekiçle bir ev inşa edebilir misin? Belki edersin ama bir şeyler eksik kalır. Sadece güç antrenmanlarıyla güzel bir vücut inşa eder misin? Evet, bir şeyler eksik kalır. Bizim amacımız atlayıp koşabilen, ağır kilolar kaldırabilen, aynı zamanda esnekliği yüksek, güç kapasitesi, patlayıcı gücü, dayanıklılığı yüksek bir atlet olmak. Sadece güçlü olup merdivenlerden çıktığında nefes nefese kalıyorsan ya da çok güçlü olup vücut ağırlığınla 10 tane barfiks çekemiyorsan burada bir sıkıntı var demektir. Belli antrenman modellerini atlıyorsun demektir. Aynı şekilde split antrenmanlar, full body, kettlebell, barbell, direnç bantları, cable'lar, makineler, push-pull leg, patlayıcı güç, dayanıklılık, uygulayabileceğin bir sürü model var. 3 haftayı blokla kendine, belli bir antrenman modeline odaklan, daha sonra değiştir. Tabii ki de bunları sık sık bu kadar hızlı bir şekilde değiştirmene de gerek yok. Sen güç antrenmanlarını daha fazla seviyorsan, büyük oranda buna odaklanmak istiyorsan, o fazı kendine uzat. Ama ne kadar uzatırsan uzat, 2 ayda bir mutlaka belli diğer antrenman modelleriyle ara ver bu güç antrenman modeline. Ya da aynı şekilde hipertrofiyi çok seviyorsan, aynı şey geçerli. Bir powerlifterle olimpik lifteri kıyasladığın zaman aynı şeyi yapıyorlar gibi görüyor. İkisi de ağırlık kaldırıyor, ikisi de barla, ikisi de bara ağırlık yüklemiş falan. Fakat bunların ikisi birbirinden tamamıyla farklı yetenekler gerektiriyor. Kastan farklı bir talepte bulunuyorsun. Birinde maksimal gücünü, yani mümkün olduğunca fazla gücü üretmeye çalışıyorsun. Diğerinde kaslarını mümkün olduğunca kısa sürede kasabildiğin kadar kasmaya çalışıyorsun. Patlayıcı gücünü geliştirmeye çalışıyorsun. Senin kasından talep ettiğin yetenek pratik gerektiriyor. Ne kadar fazla pratik yaparsan, o yeteneği ne kadar fazla geliştirirsen ihtiyaç halinde o kadar hızlı kullanabilirsin. Peki şimdi kas ve güç kapasitemizi arttırmak için nasıl beslenmemiz gerekiyor? Biraz da bunlardan konuşalım. Kısaca surplus yapman gerekiyor. Yani harcadığından daha fazla kalori alman gerekiyor ki o fazla kalori vücutta kas olarak depolansın ya da güç artışı için sana destek olsun. Kalorilerini maintenance'da tutarak güç kapasiteni artırman mümkün, özellikle de ağırlık antrenmanlarına yeni başlıyorsan. Ama mesela kalori açığı oluşturup defisitte, yani yaktığından daha az yiyerek kas yapmaya çalışıyorsan, bu yoktan var etmek gibi bir şey oluyor. Bunu çok nadir, istisnai durumlarda 3 avatar yapabiliyor. Birincisi ağırlık antrenmanlarına yeni başlayan insanlar. ikincisi steroid kullananlar, bir üçüncüsü de vücutlarında çok fazla yağ kütlesi, yani verecekleri çok fazla kilo olan insanlar, defisitte de nadir de olsa kas yaptıkları görülüyor. Fakat genel olarak güç ve kas kapasiteni arttırmak istiyorsan surplus'ta olman çok daha mantıklı olacaktır. Ne kadar surplus'ta olman gerekiyor? 7. bölümü dinleyebilirsin bunun için. Doğru bulk nasıl yapılır diye video başlığını göreceksin. 7. bölümde detaylı bir şekilde bunlardan bahsettim. Yağ oranının güç kapasitesini arttırdığından bahsetmiştik. Şimdi şöyle bir şey var. Kurbanda mesela hayvanı kestiğin zaman ete bakıyorsun, değil mi? Tabii hayvanın neresinden kestiğine de bağlı bu eti. İşte sırtı biraz daha az yağsız olur, kalça bölümü biraz daha yağlı olur. Biz insan olarak da aynıyız aslında. Bir farkımız yok. Bu ete baktığın zaman et dediğimiz şey ne? Kas. Yağlı etin içinde böyle beyaz beyaz o yağları görürsün, değil mi? Üstünü kalın bir yağ tabakası kaplamıştır ama etin içi de yağlanmıştır. Şimdi biz yağ deyince şöyle bir şey düşünüyoruz. Hani yağ etin üstünde, kasın üstünde ama kas saf bir şekilde böyle kıpkırmızı, hani et parçası, kas parçası gibi düşünüyoruz. Fakat biz yağlandıkça kasımızın içine de işliyor o yağlar. İşte yağlı ete baktığında zaten kasapta göreceksin. Etin üstünde yağ tabakası varken içi de beyaz beyaz yağlanıyor. Ne oluyor peki et yağlandığı zaman? Bizim darbelere karşı daha fazla tolerans göstermemizi sağlıyor. Yani tampon görevi görüyor. Kas yırtıkları vesaire az yağlı insanlarda çok daha fazla oluyor. Özellikle vücut geliştirmeciler mesela yarışmanın son haftalarına doğru sakatlık riski çok fazla artıyor yağ oranları düştüğü için. Çünkü kasın elastikiyet yeteneği azalıyor. Darbelere karşı daha hassas hale geliyor. O yüzden aslında yağlanma bize bir nevi güç antrenmanlarında bu şekilde de fayda sağlıyor. Darbelere karşı minder, tampon görevi görüyor diyebiliriz. Vücudumuzda zaten belli başlı bölgelerin daha fazla yağlanmasının sebebi de bu. Mesela bizim sırtımız çok fazla yağlamaz. Özellikle erector spinae kaslarını düşündüğün zaman yağlanmaması gerekir çok fazla. Çünkü o kaslar ne senin omurganı destekliyor, değil mi? Sağlıklı bir vücutta, sağlıklı yağ oranı olan bir vücutta o bölgede çok fazla yağ depolanmaz ama kalça daha fazla yağlanır. Bel bölgesi daha fazla yağlanır. Neden? Çünkü evrimsel olarak bizim ağırlık merkezimiz burası. Vücudumuz o bölgede kütlesini arttırdığı zaman denge ve stabilizasyonumuzu daha iyi sağlıyoruz. Aynı zamanda iç organlarımız o bölgede bulunuyor. Dolayısıyla sıcak tutuyor, bizi güvende tutuyor. Bir diğer yanlış algı şu. Mesela işte sürekli ben yeni spora başlayan insanlarla muhatap olduğum için bana şunu söylüyorlar. Ben ağırlıkla kas yapmayı sevmiyorum. Ağırlıkla kas yaptığımda şişiyorum. Koşuyla kas yaptığımda İşte sahip olduğum vücudu çok daha seviyorum. Vücudum böyle hatları belirgin, ince görünüyor falan filan diyorlar. Ama koşuyla kas yapmıyorsun aslında sen. Koşuyla sadece yağ tabakasını azaltıyorsun. Yani alttaki kas tabakasını ön plana çıkartmış oluyorsun. Hatta bu süreçte biraz da kas kaybediyorsun. O yüzden böyle ince bir görüntün oluyor. Aslında kas yapmıyorsun. Ama kas kütlen azaldıkça da bir süre sonra sürekli olarak direnç antrenmanlarını es geçip koşu yaptığında eklem ağrıları yaşamaya başlayacaksın. Çünkü vücudundaki kas kütlesi azaldıkça eklemi stabilize eden yapı yok oluyor. Dolayısıyla darbelere karşı daha hassas hale gelmiş oluyorsun. Özellikle diz ağrıları, ayak bileğinde, kalçanda ağrılar hissetmen mümkün. Dolayısıyla bunu da vurgulamak istedim. Bunu karıştırmayın. Yani koşarak aslında biz kas yapmıyoruz. Sadece kasın üzerindeki yağ tabakası azaldıkça sen kas yaptığını zannediyorsun. Ayrıca güç kapasitenizi her hafta, her ay ya da her yıl arttırmak durumunda değilsiniz. Yani böyle bir şey söz konusu olsaydı yıllardır antrenman yapanlar şu anda hani 500-600 kilo squat deadlift yapması gerekirdi. Belli noktalarda güç kapasitenizin sınırlarına yaklaşmış olacaksınız. Tabii ki de optimize edilebilir çeşitli şekillerde. Fakat hani daha da fazla arttırmaya, zorlamaya, eklem ağrılarına sahip olmanıza rağmen vücudum bana direnç uyguluyor, bunu yenmem lazım şeklinde falan düşüncelere girmeyin. Amacımız sağlıklı bir şekilde güç kapasitemizi, kas kapasitemizi arttırmak. Bu hafta arkadaşlar Instagram'da takipçi ciddi anlamda arttı. Hepinizden çok güzel mesajlar alıyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. Umarım bu bölümde faydalı olmuştur. Herkese sağlıklı, huzurlu haftalar diliyorum. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.